Podcast dinle.
Efendim, iyi akşamlar dileyerek söze başlıyoruz. Herakleitos dedik. Akıl varlığı olmanın bilincini taşıyan bir varlık olarak tarif ediyor insanı. Düşünebilen, düşünmesini beceren kişinin insan olduğunu, ama henüz bu kişi yarımdır. Tam olmak için düşündüğümün üstüne katlanmam, düşündüğümü biliyor olmam lazım geldiğini bize söylüyor. Düşünen, düşündüğünün bilincinde olan, yani düşünmesinin üstünde düşünme yetisini barındıran, buna sahip olan insan logos çerçevesinde yer almaktadır. Logos. Bir sıçramada bulunayım, çaresiz. Herakleitos o halde kimin halefi sayılır? Doğrudan doğruya, tabii dini bakımdan böyle görülmese bile, insanı tarif etme babından peygamberlerin ilki Hazreti Adem'in halefi. Bunu ben bir yerden görmedim. Tamamıyla benden çıkan, sadır olan bir görüştür bu. Anhası minhası bir sorumluluğu ben taşıyorum.
Neden böyledir peki?
Şeyin başında, Tevrat'ın başında, yani Tekvin'de ve benzeri Kur'an'da da var. Allah Adem'i yaratır. Bir nebze kandan, çamurdan, kilden, şuradan, buradan yaratıyor. Sonra Adem'e ruhundan üflüyor. Adem'in vücut buluşu öbür bütün var olanların benzeridir. Aynısı değil tabii. Aynısı değil çünkü yaratıyor Allah. Yaratmak ne demektir? Malzemesinin olmaması demektir. Ham maddesi yok.
Üretmekle yaratmak arasındaki
fark. Meydana getirmek ile yaratma arasındaki fark budur. Sadece Adem mi? Hayır. Ne varsa alemde, evrende değil, alemde ne varsa bunu yoktan, hiçten ortaya çıkarıyor. Hiçten. Bu ayrımı daha önce yapmıştık. Hiçlik ile yokluk. Bir bakıma seyircilerimize bir uyarıdır bu. Madem zahmet ediyorlar, seyrediyorlar, devamlı etmeleri lazım. Çünkü bunlar hep birbirine bağlantılı, yürüyen, gelişen olaylar. Bir süreç anlattıklarımız. Yarattı. Beden olarak yarattı. İşte beden olarak herkes var. Hayvanıyla, bitkisiyle, taşıyla, toprağıyla bedenler var. Cisimler. canlılarda beden diyoruz. Özellikle insanda beden, öbür canlılarda da işte vücut vardır, hayvanlarda, bitkilerde gövde vardır vesaire. Bunlar benzer olaylar. Benzer olmayan nedir? Allah'ın ruhundan üflemesidir. Bu benzersizdir. Bu bakımdan Adem benzersiz bir olayın nesi diyelim, nesnesi olmaktadır. Benzersiz bir olayın. Daha sonra işte Havva'yı yaratıyor. Kur'an'da biraz farklı anlatılıyor. O tekvinde gene değişik bir biçim, bir şeyler söyleniyor. Gerçi tekvinde de iki kere iki farklı ifade var. Havva'nın yaratılmasıyla ilgili olarak. Bunların ayrıntısına girmiyorum. İşimiz değil o. İşimiz şu. Bunu anlatmamın sebebi şu. Adem ile Havva'ya orada bulunan ne varsa yiyebileceklerini ama bir şeye dokunmamalarını söylüyor. O da o bilgi ağacı. Ona onun yemişinden yemeyin diyor. Onun da gene hikayesine girmeyeceğim. Yılandı işte, Havva'ydı, şuydu, buydu, yiyor. Adem yiyor onu. Kanarak o meyveden, o yemişten yiyor. Bundan sonrası çok önemli. Yedikten sonra o yemişi saklanıyor. Ve o sahne olağanüstüdür. Ve Allah sesleniyor, çağırıyor. Adem neredesin diyor. Bu ileriki dönemlerde Avrupa edebiyatlarının baş tacı oluyor bu. En dramatik dönem durumlarda Adem sen neredeydin? Neredesin? Bu başlıklar büyük romanların başlıkları haline geliyor. Adem ya Rab diyor, sen her şeyi bilensin. Benim nerede olduğumu nasıl bilmezsin? Allah da bunun üzerine sen benim sorumu soruyla karşılama diyor. Neredesin söyle bana diyor. Çalılan arkasında saklanıyorum diyor. Allah soruyor tekrar. Niye saklanıyorsun? Çıplağım. Çıplaklığımdan ötürü utanıyorum diyor. Adem ilk insan mıdır değil midir? İlk insandır tabii. Neden? Utanıyordu ondan. Edep dediğimiz olay insana mahsustur. Ha, Adem'den önce beşerler var mıydı? Vardı. Vardı veya yoktu. Şimdi o hiçbir önemi yok. Kıyamet kopuyor ya. İşte Adem ilk insandı, değildi filan. İlk insandı. Bu bilince ulaşan, bu bilinci yaşayan kişi olmak durumundadır.
Farkındalık değil, değil mi bu?
Hayır, farkındalık değil. Farkındalık fizyolojiden gelen psişik bir hadisedir. Farkındalık. Bilinç akıl işidir. Akıldan neşet eder bilinç. Ve bu bilincin temelinde edebin esası utanma vardır. Hazreti Peygamber'in eşsiz bir belirlemesi vardır. Olağanüstü bir belirleme. Çok basit. Fizik formülü, yasası gibi bir şey. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap. Müthiş bir olay. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap. Birincisi, insanın özden hürlüğüne işaret etmektedir. Özden hürlüğüne. Beni tek sınırlayabilecek, durdurabilecek, frenleyecek olay utanmadır. Utanmasam ne olacak? Beden olarak, fizik olarak hiçbir zararını görmeyeceğim. Hiçbir zararı olmaz. Bunu ben nerede düşündüm? Buna ben nerede vardım bu sonuca? Çok eski bir tarihte, 1970'te Londra'da bir çok yakın bir arkadaşım, hala ilişkimiz sürüyor, arkadaşız. Yani yaşıyor, işte ben de hasbelkader yaşıyorum. Bu arkadaşım orada okumuş, İngiltere'de okumuştu ve beni bir gün Londra'nın mutena bir kahvesine götürmüştü. Güya oraya vaktiyle Winston Churchill, Mahatma Gandhi falan da gelirlermiş. Çay içmeye. İngilizler pek kahve içmezdi. Daha ziyade çay içerler. Hatta öyle iğrenç bir çayları vardır. Süt dökerler üstüne. Oraya gittik. Orada uzun hikaye. Buna şeysi yok. Önemi yok ayrıntısının. Bir hanımefendiyle tanıştım. O tarihlerde bana göre yaşlı geliyordu ama gençti daha, 40'larında filan bir hanımefendi. Ben o kadar gençtim ki tabii bana 40'ın üzerinde olan herkes mezarın kenarında duruyormuş hissini veriyordu. 50 de olabilir o civarda bir şey. Tam bir hanımefendi. Bu hanımefendi 17 yaşındayken Polonya'da temerküs tesislerine kapatılıyor. Orada gördüğüm manzaraların fecaatı tüylerinizi diken diken edebilir. Ailesi öldürülüyor, işte ne bileyim ben, kardeşi ölüme götürülürken gözün önünden geçiyor. Bana bunları ben bir iki kitabımda da tasvir etmiştim. Beni hayatta en çok etkileyen olaylardan biridir. Bu belki de en çok bu etkilemiştir. Günün birinde kaldığı koğuşu askerler basıyor ve bunu çok güzel bir kızmış. 17 dediğim gibi 17 yaşında. Herhalde şimdi tam tarihleri unuttum ama 1943 filan olabilir. Bunu çıkarıyorlar o koğuştan ve koğuşun önünde geniş bir otluk alan var. Etrafta ağaçlar. Sıcak bir yaz günü, Temmuz, Ağustos o civarda bir şey. Buna laf atıyorlar. Hakaret ediyorlar bu genç hanıma. Hızlarını alamayıp üstünü başını parçalıyorlar ve bu çırılçıplak kalıyor. hiçbir işkence bana bu derece ıstırap vermedi dedi. Dedim ya, ailesi, annesi, babası, kardeşi, o bu hepsi gidiyorlar. Aç kalıyorlar, şu oluyor, bu oluyor filan falan. Bedence görülebilecek bütün ve aynı zamanda ruhi acılara katlanıyor. O üstünün parçalanıp çırılçıplak kalmanın yarattığı acı kadar hiçbir şey ona bu derece cefa çektirmiyor. Hatta oradan çıktıktan epey sonraları bile diyor, bu düşlerime giriyordu. Karabasan olarak diyor, yaşadım ben bunu. Çırılçıplak kalmışım. Bu olayda bedence hiçbir acı filan çekmiyor kadın. Dedim ya, yazın sıcağında belki de rahatlatıcıdır o sıcakta çıplak kalmışsın. Bunun yarattığı ruh sıkıntısı. Bunun üzerine düşünürken, kadının o bana anlattığı olay üzerine düşünürken, Adem'in Tanrı'ya cevabını düşündüm.
Utanıyorum.
Peygamberin utanmadıktan sonra ne yaparsan yap cümlesi geldi. Üçünü birleştiriyorsun. O kadın insan olmanın canlı bir timsaliydi. Ve bunu insan evrim yoluyla edinmiş değil. Utanma duygusunu. Çünkü evrimde yarar vardır. Utanmanın getirdiği bir yarar yok. Diyeceksin ki topluma uygun işte hareket ediyorum, topluma kendimi kabul ettiriyorum, utanma yoluyla filan falan. Her zaman değil. Birçok kere utanma toplumsal açıdan bir engeldir. Örnekleri sıralamakla bitiremeyiz. Her şeyden önce bir kere hırsızlık edemezsin, yolsuzluk edemezsin. Ne bileyim ben, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp edemezsin.
Ketler yani insanın tabii hareketini
ya. Hep. Tabii ketliyor ya. Utanma çok olumsuz bir olay ya. Yani olumlu yanları olabilir binde bir. Genellikle olumsuz bir şey. O utanmayı bana bildiren, aklımdan çıkıp her tarafımı saran vicdan denilen olaydır. Dönelim Herakleitos'a. Herakleitos Adem'den haberi yok tabii. Nereden bilecek Hazreti Adem? Yani binde bir ihtimalle belki Mısır'a gitmişliği var mıydı Herakleitos'un bilmiyorum. Yoksa zaten Yahudilerle karşılaşmamıştır. Eflatun'da bu var. Onlarla karşılaşmış olduğunu düşünüyoruz. Açıkça söylemese bile. Ama Herakleitos'un bilmiyorum. Yani dediğim gibi Tales de gitti Mısır'a.
Pitagor'da gitti.
Pitagor'da gitti ama şeyi bilmiyoruz. Neyse, yani %90 haberi yok Hazreti Adem'den. Ama onun biraz önce zikrettiğim düşüncesini tamamlayan diyelim, tahkim eden, pekiştiren bir şey söylüyor. Akıl varlığı olduğumun bilinci. Akıl Ben insanın her yönünü yanını yönlendiren, yöneten kudrettir. Duygularım ondan doğmuyor. Ama duygularımı biçimleyen, yönlendiren güçtür. Eflatun'un harikulade bir benzetmesi vardır. Araba sürücüsüne benzetir aklı. Atları da duygulara. Dizginler elinde arabacının, o dizginleri elinden kaçırdı mı atlar dağılır. Her biri bir başka yöne gitmeye başlar. Araba da devrilir. Aklın gücünü, kudretini yitiren insan duygularının esaretine girer. Tutsaklığına uğrar. Ve bitirir bunları. Duygular iyi midir? Güzeldir tabii. Yani gereklidir, güzeldir, iyidir demeyelim, gereklidir. İnsan oluşumuzun en önemli yapıcı unsurlarındandır duygular.
Demin anlattığınız mesela hikaye de çok duygulu bir şey aslında yani. Çok duygulara da dokunan bir şey. Bunun ayrımını yapmak da
zorlanıyorum. Aklın biçimlediği, aklın yönlendirdiği, yönettiği duygulardan duygululuk ortaya çıkar. Aklın denetimini kaybettiği duygulardan da duygusallık ortaya çıkar. Her Allah'ın günü, her an karıştırdığımız en önemli ayrımlardan biridir. Duygululuk duygusallık. Bu ne kadar olumluysa bu da o kadar olumsuzdur. Burada aklın yeri başattır. Burada akıl yer almaz. Akıldan yoksunluk var. Falanca çok duygusal bir insan, bunu böyle duygulu anlamında söylerler. Duygusal karar veremeyen, her an tercihlerini değiştiren,
yanar döner,
şımarık, kaprislerle dolup taşan ve sırala bir kişi hiç çekilmez bir insandır. Dinin, İslam'ın en fazla vurgu yaptığı olay işte bu akıl sağlığı, aklın başatlığı. Sarhoşluk da bu yüzden yasaklanır. Başın hoş olması, serhoş. Kendi akıl başta olduğu düşünülüyor. Nerededir bilmiyoruz bunlar. Bunlar hepsi spekülatif lafızlardır, gönüldü, akıldı falan. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Beyinden bahsederler bir yere kadar.
Kalpten bahsederler.
Evet, kalpte onda hiçbir yeri yoktur. Duyguların kalpte ne ilgisi olabilir? Hadi düşünmenin bir yerde belli bir hududa kadar beyinde yerini gösterebiliyorsun. Ötesini gösteremiyorsun ama sanat duyguyla tabii yoğrulmuştur. Ama o duyguya akıl ağırlığını koymadığı takdirde sanat olmaz. Aklın en önemli göstergelerinden mesela matematiğin müzikteki yerini düşün.
Harmoni dediğimiz.
Gerek bizim müzikimiz gerek başka klasik müziklerde özellikle klasik müziklerde sanat müzikisinde matematiğin çok yeri vardır. Şiirde yeri vardı artık kalmadı. O yüzden şiir de yok zaten günümüzde. Vesaire. Öbür sanatlar zanaata karışıyorlar. Onlar zaten matematikle iç içeler. Mimarlık gibi. Dediğin gibi harmoni yani ahenk. Sanatta en önemli olay ahenktir. İster resim olsun, ister yani ahenk aslında bir müzik terimi olmakla birlikte öbür sanatlarda da işte onlarda bakışım diyoruz biz buna. Simetri olayı kendisini gösteriyor. O halde Logos aklın ta kendisi demek değil. Herakleitos'ta daha bu çok belirgin değil ama Eflatun'a geldiğimizde bunu biz göreceğiz. Çok seçik bir biçimde ayrımlıyor, tefrik ediyor. Logos ile doğrudan doğruya akıl demek olan nous. Logos'a ben Türkçe'de maneviyat diyorum. Bu da akıl. Şimdi logos sözünün kökenine bakmak lazım. Nereden geliyor? Bu da çok ilgi çekici bir olaydır. Legein mastarından geliyor. Bunun da birinci tekil şahsı Lego, bu uzun okunur bu, bir omega. Lego, üstüne de şöyle bir çizgi koyalım ki uzun olduğu belli olsun. Legein, basit bir fiil. Derlemek, toparlamak, düzenlemek demek. Bu masayı derleyip toparlıyorum. Tamam mı? Derlemek, toparlamak ne demek bir kere? Ona bir bakalım. Sınıflayarak, öbeklendirerek nesneleri bir yerlere koymaktır. Kitaplar buraya. İşte ne bileyim ben kutular, tahtadan mamullar buraya. Bardaklar şu köşeye. Tamam mı? Düzenlemek çerçevesinde derleyip toparlarsın. Bunun dışındaki derleme toparlama olmaz. Karışıklık anlamında derlenmez. Sınıflamadığın, öbeklendirmediğin takdirde karışıklık vardır. Yunanca'da kaos vardır. Karışıklık. Ne yapıyorsun derleyip toparlayarak? Kaostan kosmosu sağlıyorsun. Karışıklıktan düzgünlüğü meydana getiriyorsun. Açık mı bu? Kosmos evren demektir aynı zamanda. Nedir evren? Düzenlenmişlik demektir. Düzgünlük demektir. Düzgünlük demektir. Karışıklık. Karışıklık. Kaos. Düşünülemez. Akla aykırıdır. Akıl bir kere yola koyuldu mu o yol ve çevresi düzgünlük kazanır. Düzenlenir. Düzenin dışında akıl yürürlükte olmaz. Aklın işleyişi düşünmedir. Düşünerek, taşınarak ben bir düzgünlük kuruyorum. Dağınık duran ne varsa onları düşünerek Lego derleyip toparlıyorum.
Bir bütün haline getiriyorum.
Bir bütün haline getiriyorum. Tamam mı? Bir bütün haline getiriyorum. Ve buradan bir kosmos ortaya çıkıyor. O kosmosun, o düzgünlüğün temel birimleri düşünmelerimin ürünü olan düşüncelerdir. Düşünme bir süreçtir. Hep düşünüyorum ve her defasında bütün düşünmelerimden ortaya çıkan ürün, sonuç bir düşüncedir. O düşünceye dayanarak, bu ürüne dayanarak yeniden düşünmeye başlıyorum. Ve buradan yeni bir düşünce üretiyorum.
Bu sonsuza kadar gidiyor.
Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. O halde Logos düşünce anlamına da geliyor. Anlamına da geliyor. Kim düşündürüyor? Kim bu süreci yürütüyor? Akıl. Logos aynı zamanda akıl da olur. Peki nasıl düşünüyorum? Düşünmemi taşıyan nedir? Bir şeyin olması lazım düşünmeyi taşıyan. Dildir. Dille düşünüyorum. Dilsiz düşünme mümkün değil. Duygularda dilin yeri yok. Ama duyguyu bilinç seviyesine çıkaran, duygumun bilincini bana yaşatan dildir. Yani düşüncedir. Duyguyu düşüncenin içine sokuyorum. İçine yerleştirerek.
Özdeş mi oluyor?
Özdeş olmayabilir. Olmayabilir. Onun üzerinde yeniden düşünmek lazım. özdeş olsun olmasın. Düşünceye bürünmeyen duyguyu dile getiremezsin. Ama yaşarsın. Öyle olağanüstü duygular var ki bunları düşünceye sığdıramıyorsun. Aşk mesela. Aşkı dile getiremiyorsun. Kadın erkek ilişkisinde başlayan aşkın bir başka uzantısı mistikliktedir. Tamam? Mistik sahada kendini gösteriyor. Yani dinin en üst seviyesi katı. Herkese açık değildir orası. Hatta şöyle diyeyim, pek az insana açıktır. İslam'da veli dediğimiz insanlar o katta muhabbet ederler. O duyguyu logos çerçevesine sokmaya imkan yok. O alogostur. Ancak logosa karşılık getirdiğim maneviyat o sahayı da kapsayabilir. Neden? Birazdan söyleyeceğim. Demek ki logosu aşan bir yanı var maneviyatın. Birebir karşılığı değil. Bir başka dilde bunun bir karşılığı daha var. Başka bir dilde bilmiyorum. O da Almanca Geist'tir.
Tin diye çeviririz. Doğru mudur?
Tin. Eski Türkçe'de tın, tin dediği tın. Ruh demekti. Kulağın zarı mı? Böyle bir esas anlamı o. İşte oradan türeme bir şey vardır. Sözlerin kökü olması lazım. Yani bu nedir? Maşeri hafızada bir hayal, bir tasavvur uyandırması lazım. Tinin hiç öyle bir tarafı yok. Öyle birinin gençliğimde hatırlarım, hali vakti çok yerinde olan zengin hanımefendiler can sıkıntısından, Ankara'da oluyordu bu, toplanırlar, çay kahve içiyorlar, pasta yiyorlar ve o arada Türk Dil Kurumu'na kelime uydururlardı. Teker teker bu hanımefendileri ben tanıdım adlarıyla, sanlarıyla, yani öyle uyduruk bir şey değil. İşte böyle geçerken bakıyorlar sözlüklere, tin. Ben de yapıyorum başka. Eski Türkçeden kelimeleri yahut da öteki Türk dillerinden sözleri alıp yerleştiriyorum. Ama nerede? Çok teknik terimler bunlar. Ne bileyim ben, yaşam ortaklığı kelime olarak çirkin. Ama simbiyozis biyolojide geçer. Simbiyozis. Buna karşı gayet güzel oturuyor. Kimse de kullanmıyor. Yani ancak mesleğin erbabı tarafından kullanılan teknik bir terimdir. Biyolojik bir evrimde önemli bir yer tutan bir şeydir. Yaşam ortaklığı.
Türkçe okuyan için bir karşılığı oluyor simbiyozime göre. Daha bir karşılığı
oluyor. Daha bir karşılığı oluyor. Ama zaten yani genel olarak dil hayatımızda hiç karşılaşmayacağımız, kullanmayacağımız bir şey haline geliyor. Bu da benzer bir sürü başka şeyler şey yapabilirim, örneğini gösterebilirim. Ama bu böyle değil. Bu bizim şah damarımızla alakalı bir olay. Çok içimizle ilgili. İnsanlığımızla ilgili bir şey. Öyle kalkıp da burada paldır küldür mesela yerine göre yaşamı kullanıyorum. Ama genelde hayatımın bütün akışlarında diyelim hayat diyorum. Hiçbir zaman bir sevdiğime, dostuma sarılıp da ah yaşamım, dilimim diyecek halimiz yok ya. Canım, hayatım diyoruz. Ama öbür türlü sapıklık canım, başka bir şey değil.
Hayat çünkü daha manevi karşılığı olan.
Hayat tabii canım. Yerleşmiş bir şeydir artık yani. Hep söylüyorum sonra yani Arapça, Farsça bizim canımız, kanımız gibi bir şey ya bunun. Bu sırf içinden geldiğimiz medeniyete duyulan düşmanlığın bir sonucu. Orada bir tepki olarak. Yoksa o kişiler de Arapçaya niye doğrudan doğruya düşman olsunlar bilmiyorum. Ama o medeniyete düşman olunca tabii onun getirdiği dil değerlerinin de reddi gerekiyor. Gelelim biz tekrar buraya. Ne dedik? Düşünce anlamını kazanıyor bu. Düşünceyi neyle ifade ediyorsun? Dille. Düşünce ile dil, daha doğrusu düşünme ile dil, sonuçta da düşünce yapışıktırlar, iç içedirler. Birbirinden koparamazsın. Duyguda dediğim gibi bunda bir kopukluk var. Nitekim duygu İnsanın dışındaki canlılarda da var, hayvanlarda da var, belki bitkilerde de vardır. Bitkilerle duygudaşlık kurmamız çok zor. Hayvanlarla daha yakın bir duygudaşlık olayı.
Hocam duyguyla his arasında bir
fark
var mı?
Birisi Arapça, öbürü Türkçe. Ama oturmuş bir Türkçe. Yani uydurup bir şey değil. Türkçe oldum olası duygu da var. Duyguyu tekrar ediyorum. Düşüncenin kalıbına sığdırdığımız ölçüde dile getiriyoruz, ifade ediyoruz. Bunun dışında dile getiremiyoruz ama duyuyoruz. Bu biraz döngülü oldu bu söylediğim ama artık anlaşılsın. Ne dedik? Dille kendisini ele vermektedir düşünce. Duygu, düşünme. Peki düşünceyi dilde nasıl ortaya koyuyoruz? Neyle ortaya koyuyoruz? düşüncenin dildeki ifadesi, dışa vurumu sözdür. Bu durumda logos söz anlamını da kazanmıştır. Peki söz ne demek? Söz tartamayacağımız kadar ağırlık taşıyan, önemi haiz bir olaydır. Söz bir mucizedir.
Evet.
Bir mucize. Nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan, insana mahsus, insanın insan yapısında bulunan her şey gibi ve belki bunların da en başında söz bir mucizedir. İnsanın insan dışındaki tarafı beşerlik dedik. O belli. Orası çözümlemeye elverişli bir olaydır. Dirim tarafımız. Bu insan tarafımızın en ağırlıklı, önemli ve önemini artık hesap edemeyeceğimiz derecede müthiş bir olay sözdür. Sözü dışa, yani düşünceyi dışa vururken seslere bürüyoruz. Seslere bürüyoruz. Sözü meydana getiren sözler sedadır. Herhangi bir şey sestir. Yahut bunu ağızdan da şey yapabiliriz, çıkarabiliriz. Bunlar hep sestir. Ne varsa ses. Buna karşılık o sesleri anlam ifade eder bütünlüğe kavuşturmak sözdür. Buradaki anlaşılmaz şey, olay şu. Hangi sesler anlam ifade etmeye muktedirdir? Bunun cevabı yok. Bize anlamsız gelen gibi mesela bu sesler öyle diller olabilir ki orada anlam taşıyordur. Sözü dolduran, sözü taşıyan, dolduran yanlış oldu. Taşıyan sesler keyfidir. O seslerin toplaşması keyfidir. Belli bir kuralı yok. Belli bir nedeni yok. Niye şu organa ağız denmiş Türkçe'de? Yani o A, H, I, Z harfleriyle ifade ettiğim sesler niye bir araya gelerek şu uzvu dile getiriyor? Başka dillerde de başka bir şey vardır. Dudak diyorsun bir şey. O D, U, D, A, K, K. Bu lab oluyor Farsça'da. Ne bileyim ben. Lever oluyor Fransızca'da. Her dilde farklı. Farklı farklı kelimeleri bir araya getirir. Sesleri bir araya getirerek ortaya koyuyorsun. Ortaya koyduğun nedir? Anlam. Bütün mesele o. Burada oturan, ikamet eden ve dışı, bunun kapıdan dışarı çıkmış hali söz anlam taşımak. Ne var ne yoksa biz insan için anlam taşımaktadır. Anlam nedir? Bunu bilmiyoruz. Onunla yaşıyoruz, iş görüyoruz filan da değil, yaşıyoruz. Anlamı yitirdiğimiz andan itibaren yaşıyorsak bile hayatta değiliz. Hayat biter. Yani bilinci yitirmiş oluyoruz. Bilinç anlamı bendeki canlı hali ve o anlamın canlılığının tarafından bilinmesi. Çok zor bir şey söyledim.
Bunu açacağız ama hocam.
Bunu açamayacağız tam olarak. Çünkü felsefenin asıl işi bunu açmaktır. Burada biz felsefe öğrenimi görmüyoruz. O bakımdan bunu açamayız. Ama bu kadarını bilelim yeter. Vaktimiz de doldu. Önümüzdeki hafta umuyoruz bu noktadan ileri götürmeye çalışacağız tekrar.
Eyvallah hocam. Söylemediğim sözün efendisi, söylediğim sözün kölesiyim diyor Hazreti Ali.
Evet. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Yani peygamberliğinin dışında Hazreti Muhammed'in bilgeliği en üst kattadır. Ve onunkisine yakın olan Hazreti Ali'dir. Muazzam bir bilgeliği. Bunun için Müslüman olmaya işte bilmem dindar olmaya filan hacet yok. Biraz düşünen insan bunu buluyor. Olağanüstü bir bilgelik var. Podcast dinle.